Beytullah Demircioğlu'nun hazırlayıp sunduğu Dünya Gündemi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Bugün 16 Ekim Perşembe. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programı başlıyor. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, bir haftanın ardından yeniden beraberiz. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendirdiğimiz programımızda bu hafta yine ağırlıklı olarak Orta Doğu'daki gelişmelere değineceğiz. Irak ve Suriye'deki gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımalarını ele alacağız. TANAP anlaşmasının detayları, Balkanlardaki hareketlilik, Büyük Arnavutluk ideali etrafında dönen tartışmalar, Mısır'da darbeci Sisi yönetiminin Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik Kıbrıs hamlesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğinin belirlenme süreci, Hong Kong'da bir türlü düşmeyen tansiyon bu hafta öne çıkan dış politika gelişmeleri arasındaydı. Tüm bu gelişmelere vaktimiz ölçüsünde değinmeye çalışacağız. Evet, dış politikanın gündemini gündeminize taşıyan programımız başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Programımıza kısa bir dünya turuyla başlamak istiyoruz. Ardından gündemin en sıcak gelişmelerinin detaylarını konuşmaya geçeceğiz. İlk durağımız Mısır-Libya hattındaki gelişmeler. Mısır'daki darbe yönetimi uçaklarının Libya'nın Bingazi kentinde İslami eğilimli gruplara ait hedefleri vurduğuna ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ala Yusuf, Mısır uçaklarının Libya'daki hedefleri vurduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Öte yandan emekli General Halife Hafter'e bağlı Hava Kuvvetleri Komutanı Şark El Ceruşi, söz konusu haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Ceruşi, komutanlığını yaptığı hava kuvvetlerine ait uçakların hali hazırda Bingazi'deki çeşitli bölgelere yoğun saldırılar düzenlediğini ileri sürdü. Tobruk Meclisi Milletvekili Tarık El Ceruşi ise İslami eğilimli gruplara yönelik saldırılara katılan bazı uçakların Mısır'a ait olduğunu ancak Libyalı pilotlar tarafından kullanıldığını iddia etmişti. Emekli General Halife Hafter 16 Mayıs'ta hükümet yanlısı ve devrimci bazı grupları terörist ilan edip bunlara karşı onur savaşı başlattığını duyurmuştu. Özellikle ülkenin doğusunda Hafter'e bağlı güçlerle Bingazi Devrimciler Şurası adı altında toplanan devrimci silahlı gruplar arasında çatışmalar zaman zaman devam ediyor. Gazze'de Mescid-i Aksa işgaline tepkiler artarak sürüyor. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araya gelen yüzlerce Filistinli, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı ve ihlallerini protesto etti. Hamas yetkililerinden Salah El Berdevil yürüyüşte yaptığı konuşmada Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki Filistinlilere Aksa için intifata çağrısında bulundu. İsrail'in her gün Mescid-i Aksa'ya karşı işlediği suçları görmezden gelip kendi evlerimizi Gazze'de inşa edelim diye Aksa'nın yıkılmasına göz yummayacağız diyen Berdevil, İsrail'e hitaben ne yaparsanız yapın ilk kıblemize olan bakışımızı değiştiremeyeceksiniz ve bazı Arap liderlerin koltukları mukaddesattan daha önemli hale gelse bile bizim ruhlarımız Aksa'nın yoluna fedadır ifadesini kullandı. Mescid-i Aksa Külliyesi içerisinde Kıble Mescidi ile Emeviler döneminde inşa edilen Kubbetü Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler, bahçeler bulunuyor. İslam tarihinde Beytül Makdis ve Mescid-i Aksa adları verilen külliye alanı Müslümanların ilk kıblesi özelliğini taşıyor. Süleyman Mabedi kalıntılarının külliye alanının altında olduğuna inanan Yahudi yerleşimciler külliye alanı altında bazı çalışmalar yapıyor. Yerleşimciler ve İsrailli yetkililer zaman zaman Aksa Külliyesi içerisine girerek cami cemaatini ve eğitim gören öğrencileri taciz ediyor. Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksa'da sık sık gerginlik yaşanıyor. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu İstanbul'da düzenlenen genel kurul toplantısında Ahmet Toma'yı yeniden geçici hükümetin başbakanlığına seçti. Suudi Arabistan'a yakınlığıyla bilinen SMDK'nın eski başkanı Ahmet Çarba, başkanlığındaki grup 2 ay önce görevden istifa ettirilen eski başbakan Ahmet Toma'nın yeniden bu göreve getirilmesine karşı çıktı. Müslüman kardeşlere yakınlığıyla bilinen Toma liderliğindeki hükümet, geçtiğimiz Haziran ayında Genelkurmay Başkanı Abdullah Beşir'i görevden aldığını açıklamıştı. SMDK ise bu kararı tanımadığını ilan etmiş ve 22 Temmuz'da Ahmet Toma başkanlığındaki hükümetin azledildiğini, yenisi kuruluncaya kadar Toma'nın görevini sürdüreceğini duyurmuştu. Grup Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın SMDK'nın kurumları üzerinde etkin olmasına karşı çıkıyor. Demokratik Kütle Grubu yayınladıkları bildiride Müslüman kardeşlerin Türkiye başta olmak üzere Suriye halkının dostlarıyla ilişkilerde olumsuz etkiler bırakacak şekilde davrandığını da iddia ediyor. Bildirinin sonuç bölümünde Demokratik Kütle yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı başbakanlık seçimini boykot ettiğini açıklayarak ihvanın tutumunun sürmesi durumunda bunun SMDK ile ilişkilerin değişmesine hatta ayrılığa varabileceği uyarısında bulundu. Sudan'ın en büyük muhalefet partilerinden Popüler Kongre Partisi önümüzdeki yıl Nisan ayında yapılması planlanan genel seçimleri boykot etme kararı aldı. Parti boykot kararına gerekçe olarak demokrasi eksikliğini gösterdi. Sudan'da muhalif lider Hasan El Turabi'nin başında bulunduğu PKP, Sudan'ın etkili birkaç muhalif partisinden biri olarak biliniyor. PKP lideri Turabi, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir'in istifa edeceğini açıklamasına rağmen yine de seçimleri yönlendirmeye çalıştığını belirtiyor. Sudan'daki muhalefet partileri El-Beşir'in muhalifleri hapse attırdığını, medyayı sansürlediğini ve gazeteleri kapattırdığını iddia ediyor. Muhalifler 2010 yılında yapılan seçimleri de yine aynı gerekçelerle boykot etmişlerdi. Sudan'da milletvekili ve devlet başkanı seçimlerinin gerçekleştirilmesi için 2 Nisan 2015 tarihi belirlenmişti. Suudi Arabistan'da önde gelen bir Şii din adamının idama mahkum edildiği bildiriliyor. Ayetullah sıfatını taşıyan Şeyh Nimr, 2011 yılında Suudi Arabistan'ın doğusunda patlak veren hükümet karşıtı gösterilere güçlü biçimde destek vermişti. Geçen yıl hakkında dava açılan Şeyh, ulusal birliği ve toplumsal huzuru bozmakla suçlanıyor. Şeyh Nimr'in 2 yıl önce polis tarafından vurulup yaralı halde tutuklanması, günlerce süren ve ölümlerin meydana geldiği protesto gösterilerini tetiklemişti. Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdulhiyan, Suudi Arabistanlı Şii din adamı Abdullah Nem Bakır El Nemr'in idam edilmesinin kötü sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Suudi Arabistan'ın petrol zengini Doğu vilayetinde nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiiler uzun zamandır Suud Kraliyet ailesi tarafından dışlandıklarını ve haklarının çiğnendiğini söylüyor. Şubat 2011'de bölgede boy gösteren protestolar komşu Bahreyn'deki demokrasi yanlısı gösterilerin izini sürmüştü. Sünni bir kraliyet ailesi tarafından yönetilen Bahreyn'de nüfusun ekseriyeti Şiilerden oluşuyor. Suudi yetkililer ülkedeki Şiilerin ayrımcılığa uğradığı suçlamasını reddediyor ve protesto hareketinin İran'ın komplosu olduğunu öne sürüyor. Sevgili dinleyenler, dünya turunun ardından gündemin ana konusuna geçebiliriz. Dünya gündemi aylardır olduğu gibi IŞİD ile çalkalanmaya devam ediyor. Kobani ya da Suriye'de bilinen adıyla Ayn el-Arab'da IŞİD ile PYD güçleri arasındaki çatışmalar ve bu çatışmaların bahanesiyle Türkiye'de sokakların savaş alanına çevrilmesinin yankıları ve çözüm sürecine yönelik etkileri içeride hala gündemin bir numaralı konusu olmayı sürdürüyor. Kobani'de olup bitenin Türkiye dahilindeki yansımalarına değineceğiz, ancak öncelikle Kobani ve daha genel anlamda Suriye ve Irak'ta yaşanmakta olan krizin uluslararası boyutuna bir göz atalım. IŞİD ile mücadelede gelinen noktayı irdelemeye çalışalım. Gerek Irak'ta gerekse Suriye'de sahadaki yani çatışma alanlarındaki tabloya bakıldığında manzara hiç de iç açıcı değil. 104 ülkenin bir araya gelip güç birliği yapmalarına rağmen IŞİD'in ilerleyişi sürüyor. Uluslararası toplum Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani'deki çatışmalara odaklanırken IŞİD Irak'ta yeni topraklar ele geçirerek başkent Bağdat'ı tehdit edecek kadar ilerleme kaydetmiş durumda. Ülkenin batısındaki El Anbar eyaletinde hükümetin kontrolündeki son kasabalardan olan Hit ve Kusayba'yı hafta başında alan IŞİD militanları Bağdat'a 35 kilometre mesafedeki Amireya El Felluce kasabasını da kuşattı. Üç koldan ateş çemberine alınan kasabanın düşmesi halinde örgütün buradan başkente taarruz edebileceği ifade ediliyor. Örgüt, Bağdat'ın Şii mahallelerine yönelik bombalı saldırıları da artırmış durumda. Bağdat'ta son 5 günde gerçekleştirilen saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Cephedeki gelişmeler, IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyonun liderliğini yapan ABD'yi bir hayli kaygılandırıyor. IŞİD'in Kobani'de kısmi bir gerilemesi söz konusu olsa da genel anlamda Suriye ve Irak'taki geniş bir alanda hakimiyetleri sürüyor. Koalisyon güçlerinin havadan bombardımanının IŞİD'in önüne alamayacağı zaten dillendiriliyordu. Koalisyon güçlerinin hava saldırılarının başladığı günden bu yana ortaya çıkan genel manzara bu öngörüyü teyit etmiş durumda. Bugünden görünen o ki ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyonun IŞİD ile mücadelede beklenen siyasi adımları atmadığı takdirde tıpkı Afganistan'da olduğu gibi büyük bir başarısızlığa doğru gittiğini söylemek mümkün. IŞİD'i ortaya çıkartan nedenlere ilişkin siyasi hiçbir strateji geliştirilemediği gibi koalisyon güçlerinin askeri anlamda da kayda değer bir adım atamadığının altı çiziliyor siyasi analizlerde. Yapılan tek şey havadan bombardımanla sonuç almak. Bu metot Kobani'de olduğu gibi IŞİD'in bölgeyi tamamen ele geçirmesine mani oluyor ancak ötesine geçemiyor. Gerek Irak'ta gerekse Suriye'de krizin bu noktaya gelmesinde büyük payı olan IŞİD gibi terör örgütlerinin güçlenip tüm bölgeyi tehdit eder bir hale gelmesinin müsebbibi olan Batı dünyası faturayı Türkiye'yi kesme gayretlerine olanca hızıyla devam ediyor. Hiçbir biçimde taraf olmadığı bir çatışmanın içine itilmek isteniyor Türkiye. Gerek Batı medyası gerekse Batılı siyasi çevreler Türkiye'yi bir belanın içine sürükleyebilmek için büyük bir dezenformasyon eşliğinde Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Amerika'daki yayın organlarının başını çektiği Batı basını Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik yayınlarına bir hayli hız vermiş durumda. Orta Doğu medyasında da benzer bir durum hakim. Kimi Körfez ülkelerinin yönetimlerinin tesiri altındaki yayın organları ve Mısır'daki darbe yönetiminin kontrolündeki yazılı ve görsel yayın organları da bunlara eşlik ediyor. Bu arada sahadaki gelişmelere baktığımızda aynen Arap'ta yaşanan çatışmalarda IŞİD güçlerinin kısmi bir gerileme içinde olduğunu ifade edebiliriz. Kobani Dışişler Sorumlusu İdris Nassen, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava operasyonları sayesinde IŞİD güçlerinin geri püskürtüldüğünü söyledi. Bu arada IŞİD ile mücadeleye izlenecek yola ilişkin yoğun diplomasi trafiği de sürüyor. ABD'nin IŞİD koordinatörü John Allen, İncelik ve Türkiye'deki diğer üslerin IŞİD'e yönelik mücadelede kullanılması konusunda Ankara ile görüşmelerin devam ettiğini açıklarken, Türkiye'nin konuşmalar sırasında gündeme getirdiği noktaları için bunlar mantıklı sorular, bir dost ve NATO ortağı olarak bunlara hakları var açıklamasında bulundu. ABD'nin IŞİD'e karşı oluşturulan küresel koalisyon için belirlediği özel temsilci, emekli Orgeneral John Allen, aralarında Ankara'nın da bulunduğu bölge merkezlerine düzenlediği resmi gezinin ardından Washington'da düzenlediği basın toplantısında İncelik ve Türkiye'deki diğer üslerin IŞİD saldırılarında kullanılması için Türklerle müzakerelerin halen devam ettiğini açıkladı. Allen, Türkiye'nin koalisyona destek vermede neden isteksiz olduğu yönündeki soruya da Türkiye'nin cevap aradığı soruların mantıklı olduğunu söyleyerek cevap verdi. Allen, Türkiye ve ABD arasında IŞİD konusuna yaklaşımda bir farklılık olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı. Suriye'deki rejimle ile ilgili olarak Türklerin ve bizim nihai amaçlarımız aynı siyasi sonuca çıkıyor. Türkler birçok sebep nedeniyle IŞİD konusunda da çok kaygılılar. Sadece IŞİD'in güney sınırında neden olduğu çok büyük insani kriz yüzünden değil, IŞİD'in yarattığı büyük mülteci akını yüzünden de ifadelerini kullandı. Bu arada ABD Savunma Bakanı Jack Hagel, ABD kara birliklerinin yakın gelecekte Irak veya Afganistan'dakine benzer amaçta bir askeri kampanya yürütmesinin ihtimal dışı olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı Jack Hagel, ABD kara birliklerinin yakın gelecekte kara harekatının ihtimal dışında olduğunu belirtse de uluslararası medyada aksi yönde haberler çıkmaya devam ediyor. Söz konusu haberlere göre ABD'nin IŞİD ile askeri mücadele çerçevesinde Arap ülkelerinden kara birlikleri için destek istediği iddia ediliyor. Londra'da yayın yapan Şarkul Avsat gazetesi, ABD ve müttefiklerinin IŞİD'in Suriye'deki mevzileri için kara birlikleri ile müdahale etme yollarını aradığını yazdı. Buna göre ABD yönetiminin IŞİD'in Suriye'deki ilerleyişini durdurmak amacıyla Araplardan askeri desteklerini artırmalarının yanı sıra kara birlikleri isteyeceği belirtildi. Söz konusu durumun Washington'daki askeri toplantıda ele alındığı öne sürüldü. Sevgili dinleyenler, bu arada İran Meclis Başkanı Ali Larijani, gerilla yönetimi kullanan IŞİD terör örgütüyle sadece bombalayarak savaşılamayacağını söyledi. Muhaliflerin eğitilmesinin de sorunu tamamıyla çözemeyeceğini iddia eden Larijani, bölgedeki bazı ülkeleri de demokrasi karşıtlığı ile suçladı. Bu açıklamanın Esed gibi 200 bin kişinin katili bir diktatörün bugün hamilelerinden biri olan İranlı en üst siyasi bir isimden gelmiş olması oldukça manidar tabii ki. Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Abdülhiyan'ın bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada IŞİD eliyle Beşar Esad rejiminin düşmesinin İsrail'in güvenliğini yok edeceği belirtmesi İran zaviyesinden gelen bir başka manidar açıklama olarak kayda geçti. Sevgili dinleyenler, Beyaz Saray, IŞİD karşıtı stratejinin aksiliklere rağmen yolunda gittiğini ısrar etse de ABD önderliğindeki kampanyanın giderek büyüyen bir güven kriziyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. İngiliz gazetesi Guardian, savaşta yaşanan aksiliklerin yanı sıra müttefikler arası koordinasyon sorunları ve Obama'ya yönelik askeri saldırıları artırma çağrılarında artış olduğunu yazdı. Beyaz Saray sözcüsü Jones Ernest, özellikle Türkiye'deki askeri üslerin düzenlenen hava saldırılarında kullanılması konusunu görüşmeye devam ettiklerini ifade etti. Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri İncirlik dahil Türkiye'deki üslerin koalisyon güçleri tarafından kullanılması konusunda anlaştıklarını söylemişti. Ancak Ankara bu iddiaları reddetmişti. Bu arada IŞİD'le mücadelenin ne kadar bir süre alacağına ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor. IŞİD'e karşı mücadelede ABD ile birlikte hareket etmeye çalışan İngiltere, savaşın bitişini öngöremeyen ülkelerin başında geliyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, IŞİD'e yönelik mücadelenin aylar ya da yıllar sürebileceğini söyledi. Suriye'deki en büyük sorunun silahlı muhaliflerin kurulması ve desteklenmesi olduğunu söyleyen Hammond, Suriye zemininde dengeli olmak gerekiyor. IŞİD güçleri yıkılırken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile siyasi çözüm politikasına devam etmeli değerlendirmesinde bulundu. İngiliz Bakanın bu sözleri Esed rejimiyle siyasi düzlemde uzlaşı için kapı aralama olarak yorumlandı. Sevgili dinleyenler, Irak ve Suriye eksenindeki gelişmeleri ve bu gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımalarını yorumlamaya programımızın ikinci bölümünde devam edeceğiz. Birinci bölümümüzü sonlandırmadan önce bu hafta gündeme gelen diğer dış politika gelişmelerine şöyle kısaca bir göz atalım. Bu haftanın önemli gelişmelerinden biri de TANAP diye bilinen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin ana hatları boru alım sözleşmelerinin imzalanması oldu. TANAP'ın yaklaşık 1800 kilometrelik ana hat borusu için açılan ihalenin %80'ini Türk firmaları kazandı. Projede ihale bedeli 420 milyon dolar oldu. Proje için 1 milyon 200 bin ton çelik boru kullanılacak. Bu da Türkiye'nin toplam üretiminin %10'una karşılık gelecek. Çelik boruların sevkiyatının 24 ayda tamamlanması gerekiyor. Türkiye'nin %30 hissesinin olduğu TANAP, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Yunanistan üzerinden geçerek İtalya'da son bulacak. TANAP ana hat boruları ihale sürecine yerli ve yabancı 18 şirket davet edilmişti. TANAP projesinden 6 milyar metreküplük ilk gazın 2018'de Türkiye'ye girmesi, Avrupa'ya ilk gaz sevkiyatının da 2019'da gerçekleşmesi planlanıyor. Güney Gaz Koridoru bu anlamda hem enerji arzının çeşitlenmesi hem enerji jeopolitiği açısından da yepyeni aşamalar sunacak Türkiye açısından. İlk aşamada ifade ettiğimiz gibi 16 milyar metreküpün 6 milyar metreküpü Türkiye'nin talebini karşılayacak şekilde 2018'de devreye girecek. 10 milyar metreküpü 2019 yılında Avrupa'ya aktarılacak. Bu hem Türkiye'nin enerji talebi açısından özel önem taşıyor hem de Türkiye'nin sadece bir tüketici değil transit ülke olarak geniş Anadolu coğrafyasının Balkan ve Avrupa'ya enerji aktarılan bir coğrafya haline dönüşmesi açısından da oldukça önemli bulunuyor. Sevgili dinleyenler, Türkiye 6 yıl aradan sonra yeniden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olup olmayacağı bugün, hatta şu saatlerde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak oylama sonucunda belli olacak. Türkiye daha önce 2009-2010 yıllarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak görev yapmıştı. Türkiye ile birlikte İspanya ve Yeni Zelanda'da 2015-2016 dönemini kapsayan geçici üyelik için yarışacak. Sevgili dinleyenler, darbeyle iktidara gelen Mısır'daki Sisi yönetimiyle Türkiye arasındaki gerginliğin derinleşmesine her geçen gün yeni bir vesile daha ekleniyor. Son olarak darbeci Sisi yönetimi Akdeniz'de yeni stratejik ortak olarak Rumların kapısını çalması Ankara'da tepkiyle karşılandı. Akdeniz'de doğalgaz aramalarında Türkiye'ye karşı Kıbrıs kozunu kullanmak isteyen Sisi, Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Samaras'ı deniz güvenliği ve hidrokarbon keşfedilmesi konusunda zirve yapmak amacıyla Kahire'ye davet etti. Kahire'de 9 Kasım'da yapılacak zirvenin Türkiye ile Kıbrıs-Rum kesim arasında münhasır ekonomik bölge konusunda yaşanan kriz dönemine denk gelmesi dikkat çekiliyor. Kriz nedeniyle adadaki liderler görüşmesi de askıya alınmıştı. Mısır'ın müdahalesiyle New York'ta yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı sırasında Kıbrıs Türk Devleti hakkında ilk defa olarak bir bildiri de yayınlanmıştı. Mısır'da yapılacak toplantıya geniş yer veren Rum medyası, Rum yönetiminin Mısır ile ilişkilerini geliştirmesine paralel olarak İsrail'le de direkt temas halinde bulunduğuna işaret etti. Rumların Ürdün ve Lübnan ile de enerji alanında işbirliği yapmak için temaslar yaptığı biliniyor. Suudi Arabistan'da Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açma kararı almıştı. Rum medyası, Türkiye ile ilişkileri çok iyi olan Suudi Arabistan'ın kararı sevinçle karşılandı diye yazdı. Bu bölümümüzde her zaman olduğu gibi bizlere yine Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Halil Bey ile birlikte gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye, konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Halil Bey, dilerseniz gündemin eksenindeki en hararetli konuyla başlayalım. Kobani'de ya da Suriye'de bilinen adıyla Aynel Arap'ta IŞİD ile PYD güçler arasındaki çatışmalar ve bu çatışmaların bahanesiyle Türkiye'de sokakların savaş alanına çevrilmesinin yankılarını geçen hafta sıcağı sıcağına sizlerle değerlendirmiştik. Bu kalkışmanın çözüm sürecine yönelik etkilerini konuşmuştuk. Bu konuda hala gündemde meşgul oluyoruz. Ağırlıklı olarak bu konu konuşuluyor. Kobani'de olup bitenin Türkiye dahilindeki yansımalarını belki konuşmaya devam ederiz ama öncelikle Kobani ve daha genel anlamda Suriye ve Irak'ta yaşanmakta olan krizin uluslararası boyutunu biraz daha ağırlıklı olarak konuşalım istiyorum. Gerek Irak'ta gerekse Suriye'deki sahada ki çatışmalarındaki tabloya bakıldığında IŞİD'in geriletildiğine ilişkin bir işaret gözükmüyor. Aksine örgütün özellikle Irak'taki ilerleyişi sürüyor. Hatta Bağdat'ı tehdit edecek boyutlara kadar vardığı söyleniyor bu tehdidin. IŞİD'in ilerleyişi sürerken Batı medyası ve siyasi çevrelerinde özellikle gerekse Orta Doğu medyasında da Türkiye aleyhine başlatılan bir manipülasyon süreci son süre devam ediyor. Türkiye'nin IŞİD'i desteklediği iftiraları hakeza. Özellikle Batı basında Türkiye'nin on binlerce genci savaşmaları için Kobani'yi göndermeyerek bu zulmün bir parçası olduğu algısı oluşturmaya çalışılıyor. Orta Doğu krizini IŞİD'e indirgemeye ve maliyetinin büyük kısmını da Türkiye'ye yıkmaya çalışan bir ucuz manipülasyon var adeta. Dilerseniz bu algı operasyonu ile Türkiye'ye yönelik bu algı operasyonu ile başlayalım. Ne yapılmak isteniyor bu algı operasyonu ile? Sorumuzla başlamış olalım.
İsterseniz süreci şöyle baştan alalım. Türkiye'de Türkiye aleyhinde mevcut yönetim aleyhinde yayın yapmaya adeta yeminli bir ekip var. Yani bu ekip Türkiye'nin aleyhine olabilecek bütün malzemeleri dış basına sızdırıyor. Ve dış basında da Amerikan neokonları, Yahudi lobisi 3-5 yıldır Türkiye onların Orta Doğu politikalarına adeta çomak sokan politikalar izlediği için artık çok olduğun anlamında Türkiye'yi bir dizginlemek istiyorlar. Bu nedenle...
Antiparantez, yani bu bir koalisyon aynı zamanda.
Elbette.
Yani pek çok bir araya gelmeyecek aktör bir araya geliyor Erdoğan düşmanlığında veya Türkiye düşmanlığında.
Aynen öyle. Şimdi içeriden yerli işbirlikçiler vermiş olduğu bilgiler, işte New York Times, Washington Post gibi, işte Dünya BBC gibi basın yayın organlarında çıkıyor. Daha sonra tekrar geri dönüyor içimizdekiler. İşte bak diyor, işte dünya medyasında da bu çıkıyor. Siz işte işi de silah yardımı yapıyorsunuz. Ya bizim işi de yardım ettiğimizi dünyaya jurnallayan sizsiniz. Daha sonra o yayınları bize bize tekrar belge olarak, işte belgesi de budur deniyor. Eğer gazete kupürleri belge olacaksa Türkiye'de temiz bir insan bulamazsınız. Çünkü herkesin karşıdakini çok ciddi bir şekilde töhmet altına bırakacak. Yayın yapı bu dünya medyasında da aynı şekilde, yani bir Amerikan gazetesinde bir haberin çıkmış olması onun doğruluğu değil. O gazeteyi hangi yayın organı çıkarıyor ve neye hizmet ediyor ve kimin kontrolünde, hangi sermaye grubunun kontrolünde, ona bakmak gerekiyor. O da genelde Türkiye düşmanları vasıtasıyla dünyaya servis yapılan yayınlardır bunlar. Evet. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'nin burada sıkıştırılmaktan amaç nedir? Yani ne elde edilmek isteniyor denince, Türkiye 2 milyona yakın mülteciyi alarak İslam dünyasında, Arap sokaklarında büyük bir, yani insani bir erdem örneği sergiledi. Batı'nın, bütün Avrupa'nın 150 bin civarındaki göçmen kabul etmesine karşılık Türkiye'nin 2 milyona yakın insanı, üstelik Birleşmiş Milletler gözlemcileri bile takdirle karşıladı oradaki sosyal donatıları. Bu durumda kendi karizmalarını çizdirmemek için Türkiye'nin bu bütün yaptıklarını adeta üzerine bir şal örülüyor. İkincisi, işi de destek veriyor numarasıyla Türkiye daima hep böyle bir kanadı kırık, kendisine verilen ödevi yerine getiren ülke konumuna düşürmek istiyorlar. Çünkü Soğuk Savaş yıllarında 1945-90 arası Türkiye'nin rolü oydu. Yani Türkiye uslu çocuktur. NATO'nun, Amerika'nın, Batı Avrupa'nın vermiş olduğu ödevleri yapan, yani kendine biçilen rolü oynayan adeta bir figüran ülke konumundaydı. Şimdi Türkiye bazı konularda hayır demeye başlayınca bu birazcık kabul edilebilir sınırların üzerine çıkıyor. Hani Churchill'in yüzyılın başında söylediği bir söz vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor, bölgesinde ulu bir çınar gibidir. Biz ona gözümüz gibi bakmalıyız. Kurumaya yüz tutunca sulamalı, dal budak salmaya kalkınca budamalıyız. Şimdi Türkiye 2001'de sanırım kurumaya yüz tutmuştu. Kemal Derviş'i gönderdiler, işte IMF'yi gönderdiler, borç verdiler, borçlandırdılar. Biraz çınara su döktüler. Şimdi de diyorlar ki siz çok oldunuz, dal budak saldınız, budanma vaktiniz geldi. Ve bu eylemleri, sokaktaki hadiseleri, yani öyle kendiliğinden gelişi güzel olmuş değil. Batı'nın koyduğu normlara göre biz o kırmızı çizgileri çoktan aştık. Evet. Yani bize bir adeta haddinizi bilin, sınırlarınıza çekilin, yoksa başınıza çok işler açar gibi bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Evet.
Yani Batı'daki boyutuyla bu şekilde okumak mümkün. Evet. Son derece doğru. Doğu'daki algı operasyonuna bakıldığı zaman da özellikle bu Körfez sermayesi ile çıkan yayın organlarından, buna Mısır'daki yayınları da ilave etmek lazım. Onlar da farklı gerekçelerle
elbette
Türkiye'ye karşı bir karalama kampanyası yürütüyorlar
farklı
maalesef. Ne yazık ki özellikle bu Türkiye'nin Mısır konusundaki duruşu, darbeye darbe demesinden sonra.
Hamas'ta da aynı şeyi yaptı,
evet,
Türkiye.
Yani bir şeytanlaştırma ameliyesi yürüyor Orta Doğu medyasında. Tabii buna malzeme taşıyanlar, yani Batı'ya malzeme taşıyanlar Doğu'ya da malzeme taşıyor.
Aynı ekip. Hem İngilizce yani, hem Arapça yayın
hem
yapıyorlar.
Hem Arapça yayınlarını devreye soktular ve çok net, yani CC ile kol kola girip, çok net hocam, CC ile kol kola girip Türkiye aleyhinde ne kadar olumsuz haber bulabilirlerse onu köpürterek Orta Doğu'daki medya aracılığıyla gündeme getiriyorlar. Sayın hocam, bu konuda şöyle bir şey daha var. Yani koalisyon güçlerinin başarısızlığına ilişkin bir konuyu geçmiş olalım. Gerekçeler sıralandırılıyor. Yani Türkiye'nin dillendirildiği siyasi, yani IŞİD Türkiye bir sonuçtur diyor.
Evet.
Sebeplere ilişkin adımlar atılmadığı takdirde bir sonuç alınamayacağını altını çiziyor. Batı veyahut da bu koalisyon güçleri bu siyasi gerekçelere ilişkin adım atmamasının sebebi ne olabilir?
Şimdi 2011 yılında Türkiye ne söylemişse, hangi tespitler yapmışsa, yani 3 yıl önceki Türkiye'nin teşhisi, öne sürdüğü tedavileri, bugün Batı'nın yavaş yavaş hani limana yanaşmaya başlaması, işte orasından mı burasından mı ya, denesek dediği, geldiği nokta 3 aşağı 5 yukarı o. Şimdi Batı'nın Türkiye'ye biçtiği rol, oradaki koalisyonun çıkmaza girmesinin en önemli sebeplerinden biri de şu anda Suriye'de bir rejim var. Bu rejimi devrilmesinden yana tavır koyan Amerika, Batı Avrupa şu anda yan çizmeye başladı. Ve size çok yakın bir zamanda, birkaç gün önceki bir haber vurgulamak istiyorum. İran'ın bir beyanatı vardı.
İran Dışişleri Bakanı.
Evet.
Dışişleri Bakan Yardımcısı.
Evet, yani Suriye rejiminin devrilmesi İsrail'in aleyhine olur diye. Halbuki aynı İran yıllardır bütün İslam coğrafyasına şu mesajı veriyor. İsrail haritadan silinmelidir. Şimdi İsrail haritadan silinmelidirden bu rejimin gitmesi, İsrail'e zarar verir noktasına gelmesindeki şey şudur. Artık yani söyleniyor Sünni, Şii, işte şucu bucu. Aslında ülkeler burada reel politik olarak kendi çıkarlarını önceliyorlar. Yani İran için bu coğrafyada Lübnan Hizbullah'ı ile Esed rejimi olmazsa olmaz en önemli müttefikleridir. Bunları korumak için elinden gelen her türlü ajitasyonu İran yapar. Körfez'deki Arap ülkelerine gelince, Türkiye'yi az önce söylediğiniz gibi sevmemelerinin en önemli sebebi, aslında Türkiye ile alıp veremedikleri bir şey yok. Türkiye omurgalı bir duruş sergiliyor. Diyor ki Arap halkları artık kendi yöneticilerini seçsinler, sandığın iradesine Arap yöneticileri saygı göstersin. Hı hı. Şimdi cetvelle çizilmiş sınırlarda yarım asırdan fazladır duran ve hiçbir meşruiyeti, yani demokratik anlamda olmayan bu krallar, emirler bu sözü duyunca hoşlarına gitmiyor.
Evet.
Dolayısıyla düşünmesi bile onların moralini bozmaya yetiyor. Bu da Türkiye'ye karşı hasmane tavır almalarının bir sebebidir. Başarısız, koalisyon güçlerinin başarısız olmasının sebebi de karada IŞİD'le savaşacak, başa baş, dişi dişi savaşacak bir düzenli profesyonel askerlerin olmamasıdır. Yani IŞİD dedikleri öyle çapulcu sürüsü falan değil. Evet. Çünkü Saddam'ın subayları buharlaşmadı. Yani Orta Doğu'nun İran'la birlikte Türkiye, Irak en önemli savaşan gücüydü. Bu ordu İran'la 8 yıl savaştı ve başa baş mücadele etti. Ve hatta Batı onların eline son model silahları ve kullanılmasını öğretti. Peki o Saddam'ın yüz binlerce ordusuna komuta eden subaylar, işte Teğmen'inden generaline kadar nereye gitti? Hepsi Sünni'ydi onların. İşte bu aşiretleri organize ediyorlar. Bir kurmay aklı vardır. Yani o IŞİD, bakınız çok basit bir örnek. Geçen de söyledim. Kobani'den 200 bine yakın insan gelmiş Türkiye'ye. Ve orada savaşanlar 2-3 bin kişi. Yani %1, %2'si kalmış. Orada da işte bizim Türkiye'deki PKK'nın işte uzantısı PYD. Yani iki ayrı silahlı grup savaşıyor. Peki internette göstere göstere, adeta kanırta kanırta o insanları oradan göçmeye zorlayacak, insan hafsalasını zorlayacak şekilde işte keserek, biçerek, internette de bunu yayınlayarak yapması bir kurmay akıldır. Yani o canavarlığından öte bu görüntülerle 200 bin kişi bir anda Türkiye'ye sürdü. Gayet rahat bir şekilde şu anda 2-3 bin tane PYD'liyle savaşıyor. Ve o bölgedeki bütün altyapıyı da kullanıyor.
Evet.
Yani bu öyle tesadüfen olan şeyler değildir. Yani oradaki yaptığı vahşetse vahşeti, savaşçılıksa savaşçılığı, işgalse işgali, bunların hepsi planlı programlı yapılan şeylerdir. Ve Amerika'nın bombardımanına gelince de bu IŞİD'in doğumundan bugüne gelinceye kadar hiçbir bombardıman yapmayan Amerika, Musul civarında Amerikan petrol şirketlerinin bölgesini ele geçirip artık Amerikan şirketleri orada petrol arama ve çıkarma faaliyetlerini yapamayınca yarım saat sonra Washington'a bildirildi. Bir saat sonra da uçaklar bombardıman yapmaya başladı.
Amerika'nın harekete geçmesinin nedeni IŞİD midir?
Birinci nedeni Musul'dan sonra o Musul civarındaki Erbil ile Musul arasındaki o petrol bölgelerinin, yani o arama işletme ruhsatını alan Amerikan petrol şirketlerinin artık orada iş yapamaz hale gelmesi. Çünkü IŞİD gölgesinde artık bir Amerikan şirketinin hele hele bu kadar acımasızca internet üzerinde adam kesiyor görüntüsü altında orada hiçbir Amerikalı çalıştıramaz. Ve bu mağduriyetten dolayı bombardıman başladı.
Yani Amerika'nın insani gerekçelerle harekete geçmediği söylenebilir rahatlıkla.
Geçseydi 200 bin insan Suriye'de katledilirken, hatta Amerika'nın en önemli kırmızı çizgilerinden biri kimyasal silahtır. Kimyasal silahın da geçen Eylül ayında, Ağustos ayında Suriye'de kullanıldığı ispatlandı. Ama yapılan şey sadece kimyasal silahların tahliyesi kararı alındı. Bu kadar.
Peki Amerika nasıl bir düzen kurmak ister Orta Doğu'da?
Amerika veya İngiltere veya bütün dünyadaki emperyalist ülkelerin ortak politikası yüzyıllardan beri değişmemişlerdir. Böl, parçala, yönet. Dolayısıyla Orta Doğu'da İngilizlerin Skype kod düzeniyle birlikte kurmuş olduğu, cetvele çizdiği ülkelerden bazıları palazlanarak yönetilebilir olma sınırın üstüne geçtiler. Mesela Türkiye, mesela Mısır, mesela Suudi Arabistan, İran. Bunlar artık böyle okyanus ötesinden idare edilemeyecek kadar büyüklüğe ulaştılar. İşte bunların kıyısından, köşesinden etnik, dini bir takım farklılıklarla kendi içerisinde çarpıştırılarak küçük parçalara bölünmesi gerekiyor. Ve şu andaki plan da budur. Yani yarın bir gün IŞİD belli bir harita çizecek. O IŞİD'in çizmiş olduğu haritadan sonra IŞİD'i bertaraf ettikten sonra orada bir Sünni Arap Devleti kurulduğunda Suriye, Irak topraklarından oluşan dünyada, Amerika'da bunu çok rahat kabul edecektir ve göreceksiniz. Bu belki bir yıl sonra, belki 10 yıl sonra, ama olacak olan şudur. IŞİD mıntıka temizliği yapacaktır. Sınırları belirleyecektir ve Irak ve Suriye'nin içerisinden, yani amiyane tabirle nur topu gibi bir Sünni Arap devleti olacak. Fakat bunun yönetimi Selefi, Vehhabi bir çizgide mi olacak, yoksa Türkiye'nin istediği gibi işte sandıktan çıkan ve muhtemelen çıkması da İhvan-ı Müslim'in hareketi çıkacaktır sandık konulursa. Bu mu olacaktır? Yani bilek güreşinin gerisinde odur, yoksa IŞİD'in orada bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra kalıcı bir barıştan sonra var olacağını ben hayal bile etmek istemiyorum. Olamaz diye düşünüyorum.
Kıymetli hocam, kalan dakikalar içerisinde dış politikada öne çıkan diğer gelişmeleri de kısaca değinelim de nasıl olsa bu IŞİD'i
daha çok konuşuruz.
Çok konuşacağız. Evet.
Balkanlara mı?
Balkanlara da geçebiliriz. Balkanlarda Bosna Hersek'te önemli bir seçim gerçekleşti. Yine başka bir önemli daha gelişme, bir futbol maçı siyasi krize dönüştü. İsterseniz Bosna Hersek'teki seçimle başlayalım. Yani orada birazcık düzen karışık şey olarak, sistem karışık düzenlediğinde. O seçime ilişkin bir bilgilendirmede bulunalım. Ondan sonra Arnavutluk'ta maç kriziyle başlayan siyasi kriz ve büyük Arnavutluk ideali etrafında dönen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Şimdi Dayton Barış Anlaşması ile Bosna Hersek'te öyle bir idari yapılanma sistemi kurdular ki adeta ülkeyi yönetilemez bir konumda bıraktı bu Dayton Anlaşması. Buna göre malum olarak Bosna Hersek kendi içinde önce ikiye bölündü. Kuzeyde Bosna Sırp Cumhuriyeti, bu Hersek bölgesinde, güneyde ise Bosna Hırvat Konfederasyonu ve Saraybosna'da bütün herkesin ortak kullanımına açık. Şimdi Cumhurbaşkanı bütün Bosna Hersek'in Cumhurbaşkanı olacak. Fakat öyle bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ki, bizim bu BDP'nin eş başkanlığı gibi bir şey. 3 tane Cumhurbaşkanı seçiliyor şimdi. Boşnak, Hırvat ve Sırp Cumhurbaşkanı. Fakat Boşnakların oranı, nüfus oranı %40 %45 oranında bir nüfusa sahip oldukları için doğal olarak Boşnaklar en fazla nüfus potansiyeline sahiptir ve Bosna'nın resmi görünen cumhurbaşkanı o şekilde oluyor. Fakat Boşnaklar kendi aralarında, Hırvatlar kendi aralarında ve Sırplar da kendi aralarında çok sayıda aday arasından seçiliyor. Bakir İzzet Begoviç'in partisi kazandığında ikinci olan muhalif şahıs Bosnalı diyor ki biz diyor hem İzzet Begoviç'e hem Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'a karşı seçimde mücadele ettik diyor. Sanırım Türkiye İzzet Begoviç'i orada destekledi perde gerisinden. Çünkü Türkiye'nin oradaki seçimler üzerinde, Bosna'nın yapısı üzerinde çok büyük etkileri var. Çünkü ticari olarak imtiyazlar verdi Bosna'nın ayakta kalabilmesi için. Ve aynı zamanda Türkiye'nin ve Bosna Hersek hükümetinin istediği şey merkezi otoriteyi biraz daha güçlendirebilmek. Halbuki Sırpların ve Hırvatların istediği ise mümkün olduğu kadar merkezi otoriteyi gevşetip herkesin kendi yoluna rahatça gidebilmesi, Hırvatların Hırvatistan'la Bosna Sırp Cumhuriyeti'nde Sırbistan'la birleşmesini kolaylaştıracak yapıyı gevşetmeye Türkiye ve Bosna Hersek yönetim ise bu çok dağınık idari yapıyı biraz daha güçlendirmeye çalışıyor. Bu seçimden sonra inşallah bu İzzet Begoviç merkezi otoriteyi biraz daha güçlendirerek Bosna'yı bir arada tutabilecek adımlar atar diye ümit ediyoruz.
Evet, inşallah göreceğiz. Bu haftanın öne çıkan bir diğer gelişmesi Mısır ile Türkiye arasında.
Arnavutluk'tan bahsetmedik. Evet, onu da bir cümleyle söyleyelim. Şimdi biz Arnavutluk diye haritada bir ülke görüyoruz Adria Denizi kıyılarında. Bir de Kosova diye işte Sırbistan'dan ayrılan bir bölge var. Makedonya'nın da 1/3 işte bu Arnavutluk Kosova sınırında Arnavutlar yaşarlar. Yani bugün büyük Arnavutluk hayali gören Arnavutların 3 ülkeye yayıldığını görüyoruz. Arnavutluğun tamamı Kosova'nın %90'a yakını %88 Arnavutlardan oluşuyor. Fakat özerk bir bölgeydi Yugoslavya döneminde. Sırpların o aşırı milliyetçi uygulamaları sebebiyle özerklik kaldırıldı. Bir iç savaşa yakın böyle bir kargaşa çıktı. NATO'nun müdahalesi ki Türkiye'nin baskısıyla olmuştu. Şu anda de facto bir devlet oluştu. Dünyada 50'nin üzerinde ülkede bugün Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı. Rusya ve Sırbistan ise bunu tanımıyor. İşte Arnavutların o maçta bayrak açmasının sebebi zaten Arnavutlarla Sırplar arasında bu Kosova meselesi yüzünden bir husumet söz konusu. Evet. Bu nedenle de yani patlamaya hazır bir bombanın fitili ateşlenmiş oldu. Yani yoksa o bir bayrak göstermeyle falan çıkan bir kavga değil o. Yani bu evveliyatı tabii ki var.
Evet. Şimdi hocam işte Mısır malum darbecisi yönetimi Rum ve Yunanistan yönetimlerini 9 Kasım'da yapılacak bir zirveye deniz güvenliği ve hidrokarbon keşfedilmesi konusunda bir toplantıya davet etti. Yani bu davet Mısır'ın Akdeniz'de işte stratejik ortak olarak Rumların kapısını çalması olarak yorumlandı. Sisi'nin bu Akdeniz'de doğal gaz aramalarında Türkiye'ye karşı Kıbrıs konusunu kullanmaya çalıştığı da ifade edildi.
Evet.
Nasıl okumak lazım bunu?
Yani bunu...
Yani Türk Sudarabistan'ın da Rum kesiminde temsilcilik açması...
Bunların hepsi Türkiye'ye bir mesaj veriliyor. Bakın diyor siz bizi böyle meşru olarak tanımazsanız biz de sizi zor durumda bırakacak elimizde bir takım kartlar var. Halbuki bu kartı oynadığında yani Mısır Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle stratejik işbirliğine girdiğinde diğer ortağı kimdir Güney Kıbrıs'ın? İsrail'dir. Dolayısıyla yani orada doğal olarak Kıbrıs çevresindeki hidrokarbon yataklarının petrol ve doğal gazın paylaşımı konusunda Türkiye ve Mısır tarihi doğal müttefiklerdir. Yani ister istemez tarihin getirmiş olduğu yol ayrımı budur. Yani İsrail Yunanistan'la Kıbrıs Rum kesimiyle kolaylıkla bir noktada
buluşabilir.
Ama Mısır'la İsrail'in, Mısır'la Rum kesiminin hedefleri, beklentileri ve siyasi çıkarları kolay kolay örtüşmez. Ama bu konjektürel olarak sırf Türkiye'ye şu mesajı veriyor. Bak İsrail, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Mısır biz hepimiz bir araya geldik. Sen orada tek kalıyorsun. Bak Dolayısıyla Türkiye'yi bu konuda konjektür olarak sıkıştırma manevrasıdır ama bunun bir sonuç
dediğiniz gibi konjektürel,
Bir durumdur ve sürekli olacağını sanmıyorum. Mısır yönetimiyle Türkiye arasında diyelim ki 6 ay sonra bir düzelme emareleri olsun, o şeylerin hepsi de rafa kalkar.
Evet, son 2 dakika içerisinde de bu Türkiye-İran arasındaki transit geçiş meselesinden kaynaklanan soruna değinelim isterseniz. Bunları tabii Orta Doğu'da olup bitenle bağımsız değerlendirmek mümkün değil herhalde hocam.
Şimdi tabii ki
bilmeyen dinleyicilerimize de malumat verelim. Türk tırlarının İran topraklarını kullanırken aldığı 700 dolarlık vergiyi iki katına çıkarmasına Türkiye'nin de buna karşılık vermesi oldu. Ama dediğimiz gibi bu Orta Doğu'da olup bitenlerden, siyasi gelişmelerden bağımsız bir durum söz konusu değil. Tıpkı Mısır konusunda olduğu
gibi. Evet, şimdi Türkiye ile de İran bu konuda karşılıklı bağımlıdırlar. Nasıl bağımlıdırlar? İran Karadeniz üzerinden, yani bütün Rusya'dan, ki İran en büyük ticaret partnerlerinden bir Rusya'dır. Rusya'dan almış olduğu malları Trabzon limanına getirir. Oradan bizim Ziganakop vasıtasıyla Doğu Beyazıt üzerinden Tebriz'den İran'a ulaşır. Bizim de Orta Asya'ya giden tırlarımız, yani diyelim ki biz bütün Orta Asya Cumhuriyetlerine gitmek için İran güzergahını kullanıyoruz. Dolayısıyla İran bize, biz de İran'a muhtacız. Yani karşılıklı bir bağımlılık ilkesi, ama İran tek taraflı Türkiye'ye kızıyor bazı noktalarda, iki katına çıkarıyor. Aynısını Türkiye'de yapıyor. Yani Türkiye o konuda İran'a muhtaç değildir. Yani Türkiye İran transit geçişine ne kadar ihtiyacı varsa benzer şekilde İran'a da batıya ulaşmasında Türkiye güzergahını kullanma zorunluluğu var.
Filosunun büyük kısmını Türkiye'nin İranlı tırlara kaptırdığı söyleniyor. Yani maliyetten kaynaklanan sebeplerden dolayı Türk firmalar, yani İran tırlarını, İran firmalarına ait tırları tercih etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.
İşte bir de bu Türkiye'nin bu akaryakıtla ilgili olan uygulamaları maalesef. Çünkü Türkiye sınırlarını çıktığınız zaman dünyadan en ucuz akaryakıtı İran'da ve Orta Doğu ülkelerinde, Türkiye'de ise en pahalısı.
Evet, hayır, İranlılar da bunu bildikleri için. Evet. Yani siz orada yüksek maliyetlere alışıksınız.
Evet.
Dolayısıyla bizden aldığınız petrole veya benzine karşılık şu kadardır. Bir vergi ödemeniz gerekiyor
ama
tarzı
bu
da
kabul edilebilir bir durum değildir tabii ki.
Kıymetli hocam, yani tanıtı da konuşacaktık ama vaktimiz sona erdi. İnşallah haftaya konuşmaya devam ederiz. Başka konular da vardı ama.
Yalnız TANAP Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu en önemli kazanımlardan biridir. Hı-hı. Yani onu not etmemiz lazım. Hı-hı. Türkiye'nin 50 yılını etkileyecek. Yani Enerji Bakanı'nın bir sözü var. 50 yaşındaki bir insan 50 yıllık projeye imza atıyorsa bu kendi için değil, gelecek nesiller için yapılmış bir geleceğe yönelik bir not düşümdür bu. Bu bizden sonraki nesillerin bile istifade edebileceği çok hayırlı bir projedir.
İnşallah. Peki kıymetli dinleyenler, bu hafta da programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.